Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 19. ayrım. 1960. 1960 yılına iyi dileklerle girilmişti. Bu yıl Kıbrıs Cumhuriyeti doğacaktı. Kıbrıs'ta anayasa görüşmeleri zor da olsa yürüyor, yeni anayasa son biçimini alıyordu. Türkiye'de hava çok elektrikliydi. Günler 1959'daki olaylardan daha sert olaylara gebeydi. Milletvekili Osman Bölükbaşı 10 ay hapse atıldı. İnönü'nün Kayseri ziyareti de çok olaylı geçti. Vali İnönü'ye engel olmaya çalıştı. Asker İnönü'ye saygı gösterip yol verdi. Menderes Demokrat Parti Meclis Grubu'nda bir konuşma yaparak iktidarın içinde bulunduğu durumu açıkladı. Memleket bugün idare edilebilir durumda olmaktan çıkmıştır. İşler çoktan laçka olmuştur. Adliye işlemez hale gelmiş, idare acize düşmüştür. Bu acı bir itiraf, bir çeşit iflas ilanıydı. Bir erken seçim belki de bu sorunlu durumu onarabilir, gerginliği yumuşatabilirdi. Fakat iktidar muhalefetin erken seçim önerisini reddetti. Sinirliydi. Olup bitenleri serin kanlılıkla değerlendireceğine, hukukun sınırlarını zorlamaya yöneldi. Türkiye karıştı. Dipnot 157. 1960 Nisan ve Mayıs aylarındaki başlıca olaylar özetle şöyledir. 27 Nisan'da mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ve siyasi hayatı ilgilendiren her konu hakkında araştırma yapmak ve gerekli kararı vermek üzere bir tahkikat komisyonu kurulmasını öngören kanun tasarısı görüşülmeye başlandı. Komisyona yargı yetkisi de tanınıyordu. Tasarı şiddetli tartışmalar, kavgalar arasında kabul edildi. Bu büyük bir hukuk ihlaliydi. 28 Nisan'da İstanbul'da ve Ankara'da öğrenci olayları başladı. İstanbul'da bir öğrenci öldü. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi binasına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un emriyle ateş edildi. İstanbul ve Ankara üniversiteleri kapatıldı. Her akşam Kızılay'da protesto gösterileri yapıldı. Menderes tartaklandı, gözaltına almalar çoğaldı. Tahkikat komisyonu çalışmaktaydı. 21 Mayıs'ta Harp Okulu öğrencileri bile sessiz protesto yürüyüşü yaptı. İktidar uyanmadı. Menderes 26 Mayıs'ta Eskişehir'de akşam yemeği sırasında yine ağır bir konuşma yaptı. O gece ordu harekete geçti. Albay Sunalp Mayıs'ta Kıbrıs'tan Ankara'ya dönmüştü. Ortalık karışıktı. Haritaları ve hazırladıkları raporu ilgili birime bıraktı. İskenderun'a alayının başına gitti. 27 Mayıs gecesi çeşitli rütbelerdeki subaylardan oluşan bir junta, kardeş kavgasına son vermek gerekçesiyle iktidara el koydu. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanı, bütün Demokrat Partili milletvekilleri, bazı bürokratlar tutuklandı. Meclis kapatıldı. Siyasi etkinlikler yasaklandı. Hapisteki siyasiler ve gazeteciler serbest bırakıldı. Bir bilim kurulu yeni bir anayasa yapmak üzere göreve çağrıldı. Orgeneral Cemal Gürsel devlet başkanı ve başbakan oldu. 38 kişilik bir komite yasamayı üstlendi. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Kıbrıs'ta da yeni bir dönem başlamak üzereydi. Dipnot 158. 27 Mayıs yönetiminin olumsuz işleri yanında 1962 Anayasası gibi çok olumlu bir eseri de var. Henüz bu anayasa gibi özgürlükçü, demokratik, çağdaş bir anayasa yapamadık. Darbe anayasası diye küçümseyenlerin yasa metnini okumadıkları anlaşılıyor. Üstelik anayasayı Milli Birlik Komitesi değil, Kurucular Meclisi hazırlamıştır. Eleştirenlerin 1962 Anayasası'nı okumalarını dilerim. Kıbrıs Cumhuriyeti. Kıbrıs'ta bir yıl süren anayasa çalışmaları Nisan'da sonuçlanmıştı. 6 Temmuz günü vilayet konağında ilgili tarafların temsilcileri tarafından törenle imzalandı. Anayasa 199 maddeydi. Garanti Antlaşması'na da anayasanın eki olarak yer verilmişti. Ümit verici, güzel konuşmalar yapıldı. Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası yürürlüğe girdi. Cumhuriyetin kuruluşuna az kalmıştı. Ankara bu dönemde birçok önemli, çetin sorunlarla karşı karşıyaydı. Yönetim Kıbrıs'la ancak konular acil olursa ilgilenebiliyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne acele bir büyükelçi atamak gerekmekteydi. Bir diplomatı göndermek yerine Kıbrıs doğumlu, İngilizce bilen emekli kurmay yerbay Emin Dırvan'a uygun görüldü. Yeni yönetimin kulağına Kıbrıs'ta Denktaş gibi Taksim'den yana olan uzlaşmaz kimseler olduğu çalınmıştı. Yoo, Taksim dönemi kapanmıştı. Şimdi uzlaşma dönemiydi. Rumlarla iyi geçinilecekti. Türkiye, Kıbrıs'ta hele bu ara hiçbir sorun istemiyordu. Yeni büyükelçiye Denktaş'tan ve onun gibilerden uzak durması, sorun çıkmamasını sağlaması talimatı verildi. 31 Temmuz'da Temsilciler Meclisi seçimleri yapıldı. Türkler 15, Rumlar 35 milletvekili seçtiler. Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Glafkos Kleridis seçildi. Ayrıca iki cemaatin de birer cemaat meclisi olacaktı. Cemaat meclislerinin seçim işlemleri de 7 Ağustos günü sonuçlandı. Rauf Denktaş, Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bütün ön hazırlıklar bitmiş, seçimler yapılmış, meclisler oluşturulmuştu. 15-16 Ağustos 1960 gece yarısı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edilecekti. Birçok iyi niyetli insan geleceğe ümitle bakıyordu. Onca acı, rezil, lanetlik olaylardan sonra bu ümide ihtiyaçları vardı. Vali Sir Hugh Fur, 15 Ağustos günü davetlilere ve kor diplomatiğe Ledra Palas'ta 200 kişilik bir ziyafet verdi. Kuruluş töreni böyle başladı. Gece Temsilciler Meclisi toplandı. Milletvekilleri ve davetliler koyu renk giysiler içinde yerlerini aldılar. Fotoğraf makinelerinin flaşları durmadan çakıyordu. Cumhurbaşkanı Makaryoz, yardımcısı Doktor Fazıl Küçük, Türkiye ve Yunanistan başkonsolosları ile Vali Sir Hugh Wood, binanın önünde bekleyenlerin alkışları arasında gece yarısına az kala içeri girdiler. Milletvekilleri ve davetliler topluluğu ayağa kaldırarak karşıladılar. Vali Fuhd'un konuşması bitince 21 pare top atıldı. Makaryoz, Doktor Küçük, Türk ve Yunan temsilcileri ile Vali Fuhd, yeni cumhuriyetin kuruluş belgelerini gece yarısı sırayla imzalamaya başladılar. İmza töreni 45 dakika sürdü. 16 Ağustos'a girilmiş, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Temsilciler Meclisi'nin bayrak direğine yeni Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı çekildi. Sabaha karşı Mersin limanından iki muhrip, bir yolcu gemisi ile üç araba vapuru ayrılmıştı. Araba vapurlarında Türk alayının araçları ve malzemeleri vardı. Yolcu gemisinde alayın subay, assubay, erbaş ve erlerinden oluşan 650 kişi ile bazı araçlar bulunuyordu. 16 Ağustos sabahı saat 11.45'te Magosa limanına gireceklerdi. Magosa bir gün önceden Türk bayrakları ile donatılmıştı. Surların üzeri ve tabyalar sabah erkenden alayı bekleyen binlerce Türk'le doldu. Son Türk askerinin 82 yıl önce Kıbrıs'tan ayrılışını ağlayarak izleyenleri bulmuşlardı. Bunlar 100 yaşına yakın birkaç insan çıktı. Magosa'ya getirilmiş, askerleri en iyi görebilecekleri yere oturtulmuşlardı. Dünyanın en mutlu insanları onlardı. Türk'ün gidişini görmüşlerdi. Bugün geri döndüğünü göreceklerdi. Yolcu gemisi ve araba vapurları iki muhribin koruması altında ufukta göründüler. Dipnot 159. Bir kitapta üç çıkarma gemisi deniyor. O tarihte hiç çıkarma gemimiz yoktu. Türk ordusu barış ve savunma ordusuydu. Bir deniz aşırı savaş olasılığı söz konusu bile değildi ki çıkarma gemileri olsun. Alkışlar, haykırışlar daha gemiler ufuktayken başladı. Muhripler, Kıbrıs devletine saygıdan kara sularının bittiği yerde 3 mil uzakta durup beklediler. Yolcu gemisi ve araba vapurları yol keserek 11.45'te limana girdiler. Kendilerine ayrılan yerlere yanaştılar. Heyecanlanan bir genç surdan aşağı düştü. Doktor Küçüğün temsilcisi Rauf Denktaş, bakanlar, milletvekilleri, başkonsolos, kurumların, derneklerin başkanları, alayı karaya ayak bastıkları yerde karşılayacaklardı. Bu sırada büyük bir gemi ile Yunan alayı da geldi. O da kendine ayrılan yere yanaştı. Komutan Kurmay Albay Sunalp, alay sancağını açtırmıştı. Gemiden sancaklar ve sancak muhafızları ile indi. Alkışlar, haykırışlar surları sallıyordu. Onu karargah subayları ve takım takım alayın subay ve askerleri izledi. Askerlerin miğferleri, kemerleri, tozlukları ve eldivenleri beyazdı. Güneş yüzlerini tunçlaştırmıştı. Üniformalar ve botlar yeniydi. Silahları ışıldıyordu. Büyük bir düzen içinde rıhtıma inerek dizildiler. Yunan alayını 200 kadar Rum karşıladı. Rumların neşesi yoktu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türklerle eşit ve ortak olarak kurulmuş olmasından memnun değillerdi. Kıbrıs, Yunan alayı komutanı ve yardımcısı gelerek Türk alayının komutanını ve yardımcısını selamladılar. Bu jest çok alkışlandı. Türk alayı ile birlikte Milli Birlik Komitesi üyesi General Madanoğlu da bir gün için gelmişti. Madanoğlu alayı denetledi. Denetimden sonra durdu, alaya dönerek seslendi. Merhaba asker, sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Sonra alay bandosunun eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşün heybeti ve güzelliği herkesi hayran bıraktı. Sancak geçerken ayağa kalkmak ve saygılı durmak gerektiği kulaktan kulağa söylenmişti. İlk kez bir sancak görüyorlardı. Yolun iki yanında bulunanlar ayağa kalktılar ve sancağı saygıyla selamladılar. Yaşlı Kıbrıslılar ağlıyor ve bugünü nasip eden Allah'a hamd ediyorlardı. Bütün Türkler harika bir rüya gördüklerini sanıyor ve uyanmaktan korkuyorlardı. Çünkü bütün bunlar ancak rüya olabilirdi. Namık Kemal Meydanı'nda Albay Turgut Sunalp'e çeşitli kuruluşlar adına çiçekler verildi. Rauf Denktaş çok heyecan veren bir konuşma yaptı. Alaya serin içecekler ve tatlılar ikram edildi. Alayın araçları araba vapurlarından rıhtıma çıkmış, yolcu vapurundan vinçle indirilmişler, çıkışta dizilmişlerdi. Hepsi yeniydi ya da yeni gibiydi. Alay halkın alkışları ve duaları arasında araçlara bindi. Dipnot 160. Türkler Magosa'ya Namık Kemal'in bir büstünü dikmek istemişler, Rumlar büyük tepki göstermişlerdi. Bu büst bütün Kıbrıs'ta dikilmek istenen tek Türk büstü idi. Bir Türk'ün büstüne bile razı gelmiyor, karşı çıkıyorlardı. Türk belediye başkanı uzun bir mücadeleden sonra büstü koruyabildi. Kimse unutmasın, Türkler bu haldeydi. Rumlar böyleydi. Alay, halkın alkışları ve duaları arasında araçlara bindi. Uzun konvoy Lefkoşa'ya hareket etti. Türk köyleri ana yola taklar kurmuşlardı. Yola çıkan halk alkışlıyor, bağırıyor, kurbanlar kesiyordu. Bazı köylüler yolu kapatarak alayı durdurdular ve köylerine davet ettiler. Reddetmek imkansızdı. Öyle yalvarıyorlardı. Yüzleri sevinç yaşlarıyla ıslaktı. Alay 17.30'da Lefkoşa'ya ulaşabildi. 12 pare top atışı ve on binlerin sevgi gösterileri ile karşılandı. Yollar, bayraklar ve Mersin dalları ile süslenmişti. Türk kesimine gelince araçlardan inip yürüyüş için sıralandılar. Alayın bandosu öne geçti ve dağ başını duman almış marşı ile yürümeye başladılar. Bir Kıbrıslı, ne böyle bir gün yaşadık, ne böyle bir gün yaşayabiliriz dedi. 14 yıl sonra daha güzel bir gün yaşanacağını bilmiyordu. Efkaf dairesinin önünde duruldu. Topluca İstiklal Marşı söylendi. Albay Sunalp ve yardımcısı Yarbay Remzi Tırpan, Doktor Küçük'ün diktirdiği Atatürk büstüne çelenk koydular. Halkın hayranlıkla izlediği bu çağdaş, milli, güzel orduda birçok uygarlık eseri ve güzelliği gibi Atatürk'ün eseriydi. Denktaş, töreni, alayı, halkı büyük bir mutluluk ile izliyor, adada bir Türk birliği bulunsun diye ısrar ettiğine seviniyor, bir yandan da ileriki günlerde neler olabileceğini düşünüyordu. Gelecekten iyice kuşkuluydu. Makaryos, önemli bakanlıklara eski evokacıları getirmişti. Kuşkusunu yalnız çok yakın çevresine söylemişti. İlke olarak ümit ve iyimserlik yaymaya çalışıyordu. Rumlarla birlikte yaşayacaklar, bunca olup bitene rağmen onlara yine komşu olarak bakacaklar. Ne zamana kadar? Bunu Makaryos bilirdi. Alay bu törenden sonra araçlarına binerek Sunalp ve kurulun uygun buldukları kampa gitti. Burası Lefkoşa'nın güneyine, havaalanının kuzeydoğusuna düşüyordu. Türk ve Yunan alaylarının kampları birbirlerine yakındı. Filit makinesinden ütüye, tuzluktan radyoya kadar her türlü aygıt, araç ve gereci getirmişlerdi. Kamp hazır ve temizdi ama bir daha temizlediler. Telsiz çalıştırılıp Ankara'ya bağlanıldı. Günlük rapor verildi. Cephane ve yedek silahlar önceden hazırlanmış güvenli yerlere yerleştirildi. Mutfağı düzenlediler. Yatakhanelerde ranzalar kuruluydu. Yataklarını yaptılar. Aşçılar kolay yemekler pişirdi, neşe ile yediler, biraz radyo dinlediler, mektup yazdılar, saatinde yattılar. Nöbetçiler kampı güven altına aldı. Nöbetçilerin ellerinde yepyeni makineli tabancalar, güçlü el fenerleri vardı. Albay Sunalp tedbirli gelmiş, alayı olası bir çatışmaya göre donatmış, ihtiyaçtan fazla silah ve cephane ile silah ve araçlar için yedek parçalar getirmişti. Alayın bir takımı Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda yetişmiş komando subay erlerden kuruluydu. İki yeni baraka silah ve araç tamirhanesi olarak kullanılacaktı. Alay 1963 yılı Aralık ayına kadar bu kampta kalacaktı. Kıbrıs, Türk basını Cumhuriyet'in kuruluşunu mutlu bir olay olarak selamlamıştır. Rum gazetelerinin çoğunluğu olaya çok farklı bakıyordu. Etniki gazetesi 16 Ağustos'ta kuruluş gününde şöyle yazıyordu. Bugün mezara konulan Yunan Kıbrıs ölmez. İçinde yaşadığımız yüzyılda her şey olur. Ölüler de dirilir. Bunu böyle bilsinler. Aynı gün Elefteria gazetesi de şöyle diyordu. Hepimiz Kıbrıs anlaşmasını nefes alınacak bir istasyon olarak kabul etmeli ve tarihi gayemize yani Enosis'e ulaşmak için el ele vererek yolumuza devam etmeliyiz. Makaryos'un sözcüsü durumundaki Filelefteros gazetesi de yine 16 Ağustos'ta şöyle yazmaktaydı. Bugün meydana gelen durum bir son olmaktan ziyade bir başlangıçtır. Mücadelenin ikinci safhasının yeni mücadelelerin başlangıcıdır. Kafalar eski kafalardı. Dipnot 161. 21 Ekim'de Tirne ve Omorfo'da EOKA bildirileri dağıtılacak, halk mücadeleye çağrılacaktı. 1958'de köylerini terk eden köylüler, barış geldiği ümidiyle 21 Kasım 1960'da köylerine döndüler. Çadırda kalarak yakılan evlerini onarmaya giriştiler. Köyün Rumları çadırlara bombalarla hücum ettiler. Köylüler köylerini bir daha terk etmek zorunda kaldılar. Kıbrıs Cumhuriyeti böyle bir cumhuriyetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 9 Kasım 1960'ta nazik bir uyarı konuşması yaptı. Olaylar bu konuşmanın hiç etkili olmadığını göstermiştir. 1960-1963 dönemine ilişkin Enosis lehinde Türkler aleyhindeki yazılar, konuşmalar, mesajlar ve olaylar için Doktor Vehbi Zeki'nin Kıbrıs'ta Türk Mücadele Tarihi adlı eserinin ikinci cildini esas aldım. Olayların sadece bazılarını özetleyerek aktarıyorum. Olayların tümü için söz konusu esere bakılmasını tavsiye ederim. Kıbrıslıların sabrı insanı şaşırtıyor ve hayran bırakıyor. 19. ayrımın sonu. Sayfa 137. Devamı 20. ayrımda.